Ayrım 4. Faili meçhul mü? Ergün Poyraz. Sayfa 43. Roger Short cinayeti. 9 Aralık 1944 tarihinde doğan İngiliz diplomat Roger Short, 20 Kasım 2003'te İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıyla hayatını kaybetti. Short, Malvern College ile University College, Oxford'da eğitim gördü. 1969'da Dışişleri ve Milletler Topluluğu Bürosu'nda çalışmaya başladı. Sırasıyla Rio de Janeiro, Ankara ve Oslo'daki görevlerinin ardından 1994'te İngiltere'nin Bulgaristan Büyükelçisi olarak atandı. 2000'de İstanbul'a atanarak İngiltere Başkonsolosu olarak görev yapmaya başlayan Short, 20 Kasım 2003'te Başkonsolosluğun bulunduğu binaya düzenlenen bombalı intihar saldırısında hayatını yitirdi. AKP'nin kuruluşunda büyük bir rol oynayan ve AKP'nin kuruluş tarihini bile herkesten önce müjdeleyen İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short'tu. AKP'nin kuruluş günlerinde yenilikçi hareket, Türkiye'deki İslamcıların öncüleridir sözleriyle Türkiye'de ününe ün katan SİHA, Orta Doğu ve Türkiye masası şefi Graham Fuller üzerinden ABD ile yapılan temaslar son hız devam ediyordu. Artık partinin kurulma çalışması tamamlanmıştı. 14 Ağustos 2001'de resmen kurulacak olan AKP'nin açıklanmasından bir hafta önce Erdoğan'ın Üsküdar'daki bürosunda bir görüşme gerçekleşti. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short ile Tayyip arasında yapılan görüşmenin ayrıntıları, Tayyip'e yakınlığı ile bilinen 8 Ağustos 2001 tarihli Yeni Şafak gazetesinde yer aldı. Habere göre Short, böyle bir partinin kurulması bizi mutlu eder. Haftaya partinin kuruluşu ile ilgili haberleri alırsınız sözleriyle AKP'nin kuruluşunu ilk açıklayan isim oluyor ve devamında Short'un şu ifadelerine yer veriliyordu. Bu parti çoğulcu demokrasiyi benimserse, yeni atılımlar yaparsa bizi mutlu eder. Çoğulcu demokrasinin benimsenmesiyle oy kullananlar isteklerini daha kolay ifade edecekler. Bu onları mutlu eder. Böylece demokrasinin gelişmesi de bizi mutlu eder. Short, Tayyip'i yakın markajı alıp karşısına kabinede yer almasını istediği, İngiliz vatandaşı bakan adayları dikerek onu bunaltınca SİHA destekli yerli el-kaideciler tarafından bombalanarak öldürülüyordu. Short, Tayyip'in cumhurbaşkanı olma isteğine de şiddetle karşı çıkıyordu. Gerçi Tayyip Short'un öldürülmesiyle öne geçtiği Cumhurbaşkanlığı Savaşı'nı Ekim 2006 ayı ortalarında zor geçirdiği bir gecenin ve iç kale misafirliğinin ardından tutulduğu Sara krizi ile rehin kaldığı Mercedes'te kaybediyordu. Tayyip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ABD ve İsrail ile olan ilişkileri daha kurumsal bir şekilde yürütüldü. 14 Ekim 1996'da Tayyip'i başkanlık makamında ziyaret eden Abramovitz, "Tayyip'e siz Türkiye'nin geleceği için çok önemlisiniz," dedi. Tayyip de Abramovitz'in olumlu ve sıcak bir mesaj getirdiğini söyledi. Bu samimiyetin nereden geldiğini bilmeyen gazeteler bu görüşmeye ilişkin haberi Erdoğan'a ilginç ziyaretçi olarak verdi. Görüşmenin perde arkasını ise bir dönem Yeni Şafak gazetesinin haber müdürlüğü görevini de yapan Yenilikçi Hareket kitabını yazdıktan bir süre sonra Tayyip tarafından TRT'de daire başkanlığına getirilen Nasuhi Güngör şöyle anlatıyordu. Türkiye'nin geleceği için Tayyip Erdoğan'ı çok önemli gören Abramovitz, gittiği her ülkeden kovulan bir isimdi. Abramovitz, Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi sıfatına ek olarak sık sık Mossad ajanı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış, ırk bilinci yüksek bir Amerikan Yahudisi olma özelliğini de taşıyordu. ABD Dışişleri İstihbarat ve Araştırma Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Abramovitz, Amerikan istihbarat örgütleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevliydi. Refah Yolu iktidarının 28 Şubat fırtınası ile yıkılıp gitmesinden sonra Türkiye hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda bir dizi kargaşa yaşadı. Bu sırada Tayyip, Akbil yolsuzluğu davası gibi dokunulmazlık nedeniyle hala mecliste bekleyen, görevi ihmal, zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrakta ve kayıtlarında sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak gibi kapsamlı suçlamaların bulunduğu dosyalar varken, okuduğu bir şiir, söylediği bazı sözler bahane edilerek kısa süreli saray dinlenmesi ve parti çalışmaları için güya cezaevine gönderildi. Tayyip cezaevi günlerini sağlanan ortam sayesinde bir tür kamp hayatı olarak yaşadı. Günlük koşturmalardan arınmış olarak yeni parti kurma çalışmalarına odaklandı. Tayyip 26 Mart 1999 günü girdiği Pınarhisar cezaevinden ceza süresini tamamlayarak aynı yılın 24 Temmuz'unda çıktı. Çıktığında kurulacak partinin örgütlenme çalışmaları il il tamamlanmış durumdaydı. Tayyip o günlerde hem İngiltere hem ABD hem de İsrail ile flört ediyordu. Arada bir de İran ve Rusya gibi ülkelerle. Tabii en büyük aşk Suudi Arabistan'dı. AKP'nin kuruluşu öncesinde ABD ve İngiltere temsilcileriyle görüşen Tayyip, İsrail temsilcisiyle dışa dönük temas kurmadı mı? Kurmaz mı? Bu sorunun cevabı da yine Tayyip'in gözdesi tarafından kaleme alınan Yenilikçi Hareket'in 97. sayfasında dönemin İsrail Büyükelçisi David Sultan ile yapılan görüşme olarak şöyle anlatılıyor. Tayyip Erdoğan'ın AKP'yi kurmadan önce 18 Temmuz 2001'de İsrail Büyükelçisi David Sultan'la bir görüşme yaptığı ve ona yeni oluşacak partinin İsrail ve ABD politikalarına asla ters düşmeyeceği yolunda garanti verdiği konuşulup yazıldı. Bu David Sultan uzun yıllar İsrail ordusunda görev yaptıktan sonra dışişleri kadrosuna alınan azılı bir İslam düşmanıydı. Tayyip Milliyet'ten Hasan Cemal'e verdiği röportajda Erbakan'dan yakınıyordu.
İşte bu yüzden parti içinde kalıp mücadele etmek çok zor, hatta imkansız. Bekleyeceksin ki lidere emri hak vaki olsun.
Tayyip lider olmak için adeta Erbakan'ın ölümünü istiyordu. Ancak Tayyip ve arkadaşlarının emri hak vaki oluncaya kadar bekleyecekleri zamanları yoktu. Hazırlanan plan yürümeliydi ve yürüdü de. Bu kadar İsrail aleyhine konuşabildiği halde Tayyip ve AKP iktidarı iş icraata gelince İsrail ile ilişkide en cesur adımları atabiliyordu. Bu tavrı en açık ortaya koyan, en net eleştiren ise dünün Has Parti Genel Başkanı olduğu dönemde Numan Kurtulmuş oluyordu. Kurtulmuş'a göre Tayyip'in kalbi Muaviye diyor, dili Ali. En zayıf hükümetler dönemlerinde bile kabul edilmeyen İsrail'in OECD üyeliği AKP döneminde onaylanıyordu. Numan Kurtulmuş'a göre İsrail'in OECD üyeliği 1967'den bu yana İsrail'in elde ettiği en büyük zafer idi. Dün bunları söyleyen Kurtulmuş bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı. Yahudilere hizmet eden yöneticilerin ödülsüz bırakılması tabii ki düşünülemiyordu. Siyonizmin babası olarak kabul edilen Theodor Herzl tarafından 19. yüzyılın sonlarında kurulan ve kısa bir süre önce 100. yaşını kutlayan Yahudi kuruluşu American Jewish Congress ya da bilinen kısa adıyla AJC, Tayyip'e bu hizmetlerinden dolayı cesaret ödülü veriyordu. 5 Şubat tarihinde Taha Kıvanç ya da namı diğer Fehmi Koru, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde bu ödülü sevinçle şöyle değerlendiriyordu. Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi bu ödüle layık görülmüş, bunlar arasında Musevi olmayan tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Listede İsrail'in önemli bütün başbakanları yer alıyor. Türkiye Başbakanına böyle bir ödülün verilmesi bayağı anlamlı. Ne diyor Fehmi? Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi bu ödüle layık görülmüş. Bunlar arasında Musevi olmayan tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Musevi olmayan ve ödül alan tek kişi kimmiş? Recep Tayyip Erdoğan. Atma! 11 Haziran 2005 tarihinde Erdoğan ve AKP'ye yakınlığı ile bilinen Vakit gazetesi her yıl verilen ödüllerden birini daha haber yapıyordu. ADL yani Anti-Defamation League'in Çevik 1'e verdiği aynı amaçlı ödül için Yahudilerden Üstün Hizmet Madalyası başlığı kullanıp Çevik 1'i yerden yere vururken Tayyip için hafif bir kıvırtma yaparak Musevilerden Cesaret Ödülü açıklamasında bulunuyordu. Gerçekte ADL bu ödülleri Yahudilere üstün hizmeti geçenlere veriyordu. Böylece Tayyip ödülü ve ödülün simgesi olan Davut boynuzunu alıyordu. Ne diyordu Fehmi? Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi bu ödüle layık görülmüş. Bunlar arasında Musevi olmayan tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Yerseniz. Gelin bu konuda etkin olan bir isme Yahudi profesör Ada Yonat'a kulak verelim ve ödül işine son noktayı koyalım. Bakın ne diyor Yahudi profesör Yonat. Biz Yahudiler Yahudi olmayan birine asla üstün cesaret ödülü vermeyiz. Dilipak bir gün durup dururken AKP bir proje olarak ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kurulan proje partidir şeklinde bir laf etti. Ardından Ali Bulaş da köşesinde şu ifadelere yer verdi. Dilipak Rota Haber'den Ünal Tanık'a konuşulanları teyit edince yazmaya karar verdim. İkincisi AK Parti hükümetinin neden Batı'yla bozuştuğunu anlamak için artık bunları yazmak lazım. Evet o toplantıda vardım. 40 senedir tanıdığım Abdurrahman Dilipak bunları ifadelerde bazı değişiklikler olsa da anlattı. Mesele şu. 1998'lerden başlamak üzere Amerikalılar sıklıkla bizlerle görüşmeye başladılar. Biri gidiyor, üçü geliyordu. Sordukları şuydu. Türkiye'de dindar zemini kuvvetli bir iktidar mümkün mü? Ben ana fikir olarak şunları söylüyordum. Türkiye'de İslami muhafazakar aktörlerin belirleyici rol oynadığı bir döneme giriyoruz. Kronikleşmiş sorunlarımızı eski zihniyette çözemeyiz. Bölge gibi Türkiye'de yeniden şekillenmek durumunda. Batı İslam'a, Müslümanların hayat tarzına ve kaynaklarına saygı göstermelidir. Batı ile savaşmak zorunda değiliz. Ama Batı'nın süren tahakküm ve hegemonyası altında Orta Doğu böyle devam edemez. İsrail sınırlanmalı, rejimler demokratikleşmeli, kaynaklar adil dağıtılmalı, İslam'ın cevaz verebileceği siyasetlere engel olunmamalı. Ancak ne aktivistim ne siyasi bir hevesim vardı. Dilipak ise çok hareketli, aktif bir arkadaşımız. Tanıyanlar bilir, her konuda projesi var. Yeni dönemde Türkiye için mümkün bir siyasi proje hazırladı. Bundan hayli saygın kişilere bahsetti ve onun ifadesine göre Ankara'da birilerine çalıştığı dosyayı verince Amerikalıların görüşme trafiği değişti. Bir süre sonra Dilipak projesinin bazı değişikliklerle AK Parti olarak ortaya çıktığını gördü. Bundan sonrası hepimizin malumu. Amerikalılar ikna edebilselerdi söz konusu projeyi Erbakan Hoca'ya uygulatmayı düşünüyorlardı. Ancak o reddetti. Erbakan Hoca vefatından önceki son görüşmemizde AK Parti'nin nasıl kurulduğunu uzun uzun anlattı. Elindeki bazı belgeleri bana gösterdi. Ertan Yürek Bey şahittir. M. Ali Bulut'un yazdığına göre o dönemde bu proje rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na da teklif edilmiş. Yazıcıoğlu Erdoğan'a, ''Kardeşim zaman ve hadiseler bana öğretti ki Amerika'nın desteğindeki bir siyasete hizmet edilmiyor.'' Eğer millete dayanarak siyaset yapacaksan geleyim. Aksi takdirde Amerika hep kendine hizmet ettirir demiş. Tayyip Bey ona bir müddet Amerika'nın dediklerini yaparız, sonra millete hizmet ederiz. Mani olurlarsa dirsek vurur gideriz deyince rahmetli Amerika dirsek vurulacak bir güç değil. Fil ile gireceğin yataktan ezilerek çıkarsın demiş. Teklifi nazikçe reddetmiş. Bakın nereden nereye geldik. Roger Short'u unuttuk. Ülkelerin Tayyip ve AKP'ye hakim olma savaşında 20 Kasım 2003'te İstanbul'da bomba yüklü araçlarla iki saldırı düzenlendi. Saldırıların hedefi İstanbul'daki İngiliz Başkonsolosluğu ve HSBC Bankası'nın genel merkeziydi. Saldırılarda başkonsolos Roger Short ve tiyatro sanatçısı Kerem Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 30 kişi hayatını kaybetti. 400 kadar kişi de yaralandı. saldırıları yine El-Kaide ile bağlantılı olduğu söylenen Şehit Ebu Hafs el-Mısra Tugay'ı üstlendi. Saldırının ardından kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit edemeyeceğini söyleyen Tayyip Erdoğan ise terörün mesajını ayaklarımın altına alıyorum diyordu. Ancak saldırıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı yarışında öne geçiyordu. Ta Güven Hastanesi'nin önündeki balyoz operasyonuna kadar. Bu saldırı olayıyla ilgili soruşturmada yer alan savcılardan biri olan Zekeriya Öz hakkında 23 Mart 2008 tarihli Bugün gazetesinin baş sayfasındaki bir habere göz atalım. Derin davanın özel savcısı Öz, bir İsrail gemisine saldırı hazırlığında yakalanan El-Kaideci Lois Hakkı hakkında hazırladığı iddianame ile dikkat çekti. HSBC Bank, İstanbul'daki İngiliz Başkonsolosluğu ve sinagogları bombalayan teröristlerin Suriye'ye Sakka'nın yanına gönderildiğini belgeledi. Öz, Sakka'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Yazı böyle bitiyor ama gerçekte yapılan ve Zekeriya Öz tarafından gerçekleştirilen eylem ise insanları Sakka ve diğerleri ile oyalamaktı. Böylece İstanbul bombacıları olaydan hemen sonra bağlı bulundukları SİHA tarafından Irak'a kaçırılmıştı. Burada diğer arkadaşları ile Iraklıların ve Türkmenlerin katliamlarında kullanılmış, Iraklı ve Türkmen kadınlara tecavüz ettirilmiş, bebekler bile parçalattırılmıştı. Tayyip ise İsa Mesih Bush'u korusun şeklinde dua etmiş, ABD'lilere olan duasını "Muzaffer askerlerinizin en az kayıpla ülkenize dönmesini dilerim" şeklinde sürdürmüştü. ABD ve Irak yönetimlerinden İstanbul bombacılarının devamlı iadesi istenmiş, katillerin işkenceleri ile ünlü Ebu Ghraib'de olduğu gibi baştan savma açıklamalarla ABD ve Irak yetkilileri kaçan militanları bize vermemişti. İngiltere'nin baskıları sonucunda ve dışişlerinin ısrarlı taleplerinin ardından bombacıların Musul'daki Baduş cezaevinden kaçtıkları en sonunda bildirildi. Ama insanlar bu katilleri Suriye'de ararken, bu arada Bakan Şimşek'in İngiliz vatandaşı olduğunun üflenmesi, yürütmenin savcısı ve Sakka şov olayları sonucu gözler başka yönlere çekilerek herkesin dikkatleri katillerden kaçırılmıştı. AKP'nin bir nevi kurucusu olan Roger Short cinayeti de irdelenmemiş, bu cinayetin de üstü örtülmüştü. Ardından uydurulan Ergenekon yalanları ile bir başka senaryo sergilenmeye başlanmıştı. HSBC binasına ve sinagoglara bombalı saldırı, İngiltere konsolosluğuna bombalı eylem ve İngiltere konsolosu Roger Short dahil onlarca ölü. Peki olaylara karışan en önemli insanlar ne oldu? Ellerini kollarını sallayarak Irak'a kaçtı. Soruşturmanın en önemli ayağını soruşturarak El-Kaideli teröristlerin izlerini kaybettiren savcı kimdi? Sahi kimdi? Zekeriya Öz. Yani Tayyip'in devlet millet kesesinden alınan kendi makam aracında gezen Ergenekon savcısı. Peki gizlenen bağlantı neydi? Hadi onu da gazeteci ve yazar Mehmet Faraç'tan okuyalım. Hani canım şu Zekeriya'nın en çok tutuklatmak istediği yazarlardan biri. Gizlenen bağlantı. Dikkat ettiyseniz Türkiye'nin en radikal örgütleri ardı ardına cemaati hedef alıyor. Biri dışında. Onu yazmadan önce dünkü gazetemizde İlhan Taşçı imzasıyla yer alan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner Gülen'e el attı tutuklandı başlıklı habere dikkatinizi çekmek istiyorum. Haberdeki şu satırlar hem tarikat ve cemaatlerin yargıdaki örgütlenmelerini deşifre ediyor, hem de çok önemli bir bağlantının anımsatılmasını ve sorgulanmasını gerekli kılıyor. İlhan Cihaner'in Fethullah Gülen grubuna yönelik operasyon için düğmeye basmasının hemen ardından tutuklanması dikkat çekti. Adalet Bakanlığı müfettişlerinin 18 Haziran 2009'da Cihaner'e MİT emniyet ve jandarma kayıtlarına göre İsmail Ağa ve Fethullah Gülen cemaatinin Hizbullah ve İbdace ile şimdiye kadar tespit edilmiş bir bağlantısı olmamasına rağmen neden böyle bir soruşturmaya başladığını sormaları dikkat çekmişti. Evet, yalnızca tüm terör gruplarını Ergenekon'la ilişkilendiren Fethullahçılar değil, savcı İlhan Cihaner'i sorgulayanların da ilişmediği bir örgüt vardı. El-Kaide. Gelin o örgütün cemaatle bağlantısını içeriden birinin itirafından okuyalım. O kişi 20 Kasım 2003'te HSBC Genel Müdürlüğü'ne bombalı kamyonla intihar saldırısı düzenleyerek tiyatro sanatçısı Kerem Yılmaz Er'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin ölümüne yol açan İlyas Kuncak'ın kızı ve aynı zamanda El-Kaideci Abdülkadir Karakuş'un eşi Fulya Karakuş'tan başkası değildi. Karakuş'un 5 Aralık 2003 tarihli Milliyet Gazetesi'ne söyledikleri her şeyi anlatmaya yetiyor. Babam 30 yaşındayken bir arkadaşının vasıtasıyla Fethullah Hoca'nın Nur Cemaatine girerek İslam'a yönelmişti.
4. ayrımın sonu. Sayfa 52.